Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Değerli dinleyicilerimiz, yeni bir Gönül Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Sözlerimin başında güzel ülkemiz Türkiye'den, başkent Ankara'mızdan, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla, kemale hürmetle selamlıyoruz. Gününüz aydınlık, gönlünüz huzurlu, kazancınız bereketli olsun. Rabbim sizleri umduklarınıza nail ve korktuklarınızdan emin eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinden bu dünyada ve şefaatinden de ahirette sizleri, bizleri, cümle ümmeti Muhammed'i mahrum etmesin Rabbim inşallah. Değerli dinleyicilerimiz, İslam ahlakının önemli prensiplerinden biri de sözünde durma, verdiği sözlere bağlı kalma, özü ve sözü doğru olma anlamına gelen ahde vefadır. İşte bugünkü programımızda bir insanın, tabii ki bir Müslümanın olmazsa olmaz özelliklerinden birisi olan vefakarlık konusu ve ahde vefanın dinimizdeki yeri üzerinde durmak istiyoruz. Öncelikle ifade etmek isteriz ki yüce kitabımız Kur'an'a göre ahde vefa müminin bir borcudur. İster insanlara, ister Allah'a karşı verilmiş olsun. Her ahit ve söz insanı sorumlu kılar. Bu sorumluluğun yerine getirilmesi ise boynumuzun borcudur. Doğruluk ve ahde vefa iyiliğin, huzur ve mutluluğun temelidir. Hayatımızın düzenli olması ancak doğrulukla mümkündür. Bir Müslüman olarak doğru olmak bizim en önemli görevimizdir. Doğruluğun olmadığı yerde huzurdan eser olmaz. Özü sözü doğru, asla yalan söylemeyen, güvenilir kimse anlamına gelen El Emin sıfatı bizim peygamberimizin lakabıdır. Onun sünneti bizim için vazgeçilmez, vazgeçilemez bir örnektir. Doğruluk ve ahde vefa dediğimizde İki husus ön plana çıkmaktadır. Birincisi, kulun Allah'a verdiği sözle ilgilidir. Araf suresi 172. ayet-i kerimesinde bildirildiğine göre Allah Teala ruhlar aleminde ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğunda galu bela, evet şahit olduk ki Rabbimizsin diyerek söz verdik. Verdiğimiz bu söze sadık kalmak ve ahdimizi yerine getirmek bir kulluk görevidir. Bilinmelidir ki Müslümanların Allah'a karşı vefası onun emirlerini yerine getirmekle ve yasaklarından kaçınmakla mümkündür. Değerli dinleyicilerimiz, ahde vefa dediğimizde ön plana çıkan ikinci husus, Müslümanların insanlara verdikleri sözleri yerine getirmeleri, doğru dürüst bir kişiliğe sahip olmalarıdır. Yüce kitabımızda verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir. Ve evfu bil ahdi innel ahde kana mes'ula buyurulmaktadır. İsra suresi 34. ayet-i kerimede. Sözünde durmamak, insanları aldatmaktır. Doğruluğu ve dürüstlüğü kendisine rehber edinen, vaadine sadık, ahdini sözünü tutan ve vefalı olan herkes kıyamet gününde Allah Teala'nın ebedi cennetini hak edecektir. İnanmış bir kimse için bundan büyük ödül olabilir mi söyleyiniz? Ve unutmayınız, yüce dinimiz İslam verilen sözü Allah adına verilmiş kabul eder. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa, küçük menfaatlere değişenler var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azap vardır uyarısı yer almaktadır. Ali İmran suresi 77. ayetinde Allah'a verdiğimiz sözü tutmamanın karşılığı işte budur. Ali İmran suresi 77. ayeti kerimede kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır buyurulmaktadır. Buna karşılık davranışlarında doğru ve dürüst olan kimselere Kur'an-ı Kerim'de bugün doğrulara doğruluklarının yarar sağlayacağı gündür. Onlara içinden ırmaklar akan ebedi kalacakları cennetler vardır müjdesi yer almaktadır. Maide suresi 119. ayetinde. Peygamber Efendimiz de bu konuda doğruluğa yapışın. Zira doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyledikçe Allah katında doğru yazılır. Yalandan kaçının. Zira yalan kötülüğe götürür. Kötülük ise cehenneme götürür. Kişi yalan söyledikçe Allah katında yalancı yazılır buyurmaktadır Peygamber Efendimiz. Kişi ya doğruluğu tercih edecek ve Allah'ın rızasına nail olacak veya ahdine sadık kalmayacak, vefasız olacak ve azaba uğrayacaktır. Tercih elbette akıl sahibi insanın kendisine aittir. Değerli dinleyicilerim, bu sözlerimizle programımızın bu bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dilerseniz şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraatlar Kurulu üyesi Fatih Okumuş hocamızdan bir Kur'an tilaveti dinleyelim ve Kur'an tilavetinin ardından da konumuza kaldığımız yerden devam edelim. Sayın hocam buyurunuz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالعهد القصاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها صدق الله العظيم
Kıssadan hisse. Değerli dinleyicilerimiz, vefayı Müslümanın şiarı olarak tanımlayan ve en küçük bir iyiliğe karşı bile vefalı olmamız gerektiğine vurgu yapan Peygamber Efendimiz, eşlerin birbirlerine karşı vefakarlığına bizzat kendisi en güzel örnektir. Peygamberimizin eşi Hazreti Hatice'ye karşı vefasına dair birkaç hatıra nakletmek istiyorum. Hazreti Hatice, asaleti ve fedakarlığıyla hayatı boyunca peygamberimizin yanında yer almıştı. Elbette vefa peygamberi bu kutlu hanımefendiyi unutamazdı. Unutamadı da. Vefatından sonra da onu övgüyle anmış, Hatice şöyleydi, Hatice böyleydi diye onun iyiliklerini sayıp dökmüş, ondan hep sitayişle bahsetmiştir. Peygamberimiz bazen bir koyun keser, sonra da kestiği koyunun etini vefat etmiş olan Hatice annemizin hatırı için yine onun dostlarına gönderirdi. İfade ettiğimiz gibi Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice'ye olan bağlılığı ve vefası, Hatice annemizin vefatından 12-13 yıl sonrasına, yani Peygamber Efendimizin vefatına kadar eksilmeden devam etmiştir. Peygamberimiz Hazreti Hatice annemizi hayatı boyunca hiç gönlünden çıkarmamış, onu hatırlatan herkese karşı vefa duygusuyla hareket etmiş, Hatice annemizin arkadaşlarına her zaman özel ilgi göstermiştir. Örneğin bir gün evlerine ihtiyar bir hanım gelir. Peygamberimiz misafirine halini hatrını sorar ve ona pek çok iltifatta bulunur. Ona karşı olan ilgi ve alakasından Hazreti Peygamber'in onu önceden tanıdığı bellidir. Yaşlı hanım gittikten sonra Allah Resulü'nün yaşlı kadına olan ilgisi dikkatten kaçmayan Hazreti Ayşe merak ederek "Bu yaşlı hanım kimdi ya Resulullah?" diye sorduğunda Peygamber Efendimiz "O kadın Hatice'nin arkadaşıdır. Hatice'nin sağlığında evimize gelip giderdi. Kuşkusuz ahde vefa göstermek imandandır." buyurdu. Yine Hazreti Hatice'nin hatırasıyla ilgili olarak şunu ifade etmek isteriz. Mekkeliler Bedir'de Müslümanların eline geçen esirlerine fidye olmak üzere bir takım mallar göndermeye başlayınca, Hazreti Peygamber'in kızı Zeynep de henüz Müslüman olmayan kocası Ebul As'ın fidyesi olmak üzere bir miktar mal gönderdi. Hazreti Zeynep'in gönderdikleri arasında Hatice annemizin kızı Zeynep'i evlendirirken ona düğün hediyesi olarak taktığı kendi şahsına ait bir gerdanlık da vardı. Resulullah hem rahmetli eşinin hem de kızının hatıralarını üzerinde taşıyan bu gerdanlığı görünce çok üzüldü ve arkadaşlarına "Uygun görürseniz Zeynep'in esirini serbest bırakın ve Zeynep'e ait olan şu gerdanlığı da kendisine iade edin" dedi. Onlar da bu teklifi derhal kabul etmişlerdi. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından aktardığımız birkaç hatıra, onun vefasını göstermesi bakımından yetip artmaktadır. Şimdi görev, onun sünnetini kendisine düstur eyleyen biz Müslümanlara düşmektedir. Kalın sağlıcakla.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, vefa duygusunu bir erdem olarak öğreten ve dinlediğimiz örneklerde olduğu gibi kendi hayatında da en güzel şekilde yaşayan Peygamber Efendimiz, çevresindekilere her zaman vefakar davranmanın önemini aşılamıştır. Peygamber Efendimizin vefakarlığının veciz bir şekilde anlatıldığı dinlediğimiz bu kıssadan hisse örneğinden sonra çok çarpıcı bir örnek de ben vermek istiyorum. Peygamber Efendimiz, peygamberliğinin 9. yılının sonlarına doğru önce amcası Ebu Talib'i, kısa bir süre sonra da eşi Hazreti Hatice'yi kaybetti. Ebu Talib ve Hazreti Hatice'nin peş peşe vefat etmeleri sebebiyle Hazreti Peygamber çok üzülmüştü. Bir süre evinden çıkmadı, insanlarla görüşmedi. 9 yıldır Mekke'de İslam'a davet adına yapılması gerekenleri yapmıştı. İslam'a davet için yeni beldere açılmak gerekiyordu. Üstelik yaşanılan sıkıntılar, eziyet ve işkenceler de dayanılmaz bir hal almıştı. Hem içinde bulunduğu sıkıntı konumdan kurtulmak, hem de İslam'ı daha özgür bir ortamda tebliğ edebilmek için yeni beldeler aradı. Bu noktada Taif'in önemli bir işleve sahipti. Taif, Mekke eşrafının çok sıkı ilişkiler içerisinde olduğu bir şehirdi. Hemen hepsinin Taif'te yazlık evleri vardı. Büyük mülkleri vardı. Eğer Taif İslam davetinin üssü haline getirilebilirse Mekke'nin ileri gelenleri bundan ekonomik manada büyük zarara uğrayacaklardı. Taif o günün şartlarında yürüyerek Mekke'ye 2 günlük mesafedeydi. Hazreti Peygamber yanında bulunan Zeyd'le birlikte gizlice Taif'e gitti ve orada 1 ay kadar kaldı. Onları İslam'a davet etti. Ancak Taifliler Mekkelilerden çekindikleri için Peygamber Efendimizin davetini kabul etmediler. Hatta Hazreti Peygamber'e karşı küstahça bir tavır takındılar ve ondan şehirlerini hemen terk etmesini istediler. Onu aşağıladılar, onunla alay ettiler ve şehri terk etmekte üzere olan Hazreti Peygamber'i yolun iki yanına dizilmiş köle ve çocuklara taşlattılar. Resulullah ve Zeyd'in her ikisi de yaralandı ve yol üstünde bulunan bir bağa sığınarak orada bir gölgelikte nefeslenip soluklandılar. Derken iki kutlu yolcu yolculuklarına devam edip Mekke'ye yaklaştılar. Ama ne yazık ki Mekke'ye giremediler. Resulullah'ın Taif'ten kovulmuş bir şekilde yeniden Mekke'ye girmesi o günün şartlarında pek mümkün değildi. Ebu Leheb'in liderliğindeki Haşimoğulları da kendisi gibi eskisi gibi ona sahip çıkmıyorlardı. Ancak Peygamber Efendimiz'in başka çaresi yoktu. Başka gidecek yeri yoktu. Çünkü Mekke'den başka gidebileceği bir yer bulunmuyordu. Dolayısıyla Mekke'ye mutlaka girmeliydi. Orası onun memleketiydi ama can güvenliği tehlikedeydi. Bu arada yanında bulunan Zeyd bin Harise ile Mekke yakınlarındaki bir dağda 3 gün beklediği çözüm aradı. Yol arkadaşı Zeyd, Mekke'ye bir türlü giremeyen ama gidecek başka bir yeri de olmayan kutlu elçinin durumuna çok üzülüyordu. Onun bu üzüntüsünü gören Allah Resulü ona, "Şüphen olmasın ki Allah bu gördüğün duruma bir çıkış yolu gösterecektir. Allah dininin yardımcısı ve peygamberinin destekçisidir." diyordu. Resulullah dağda geçen 3 gün boyunca boş durmadı. Mekke'ye girmek için bir kabilenin himayesini kabul etmenin gerektiğini çok iyi biliyordu. Bu bir gelenekti. Terk edilemez bir kuraldı, yasaydı. Bir himaye ihtiyaçları vardı. Onun için Zeyd'i gizlice Mekke'ye gönderip kendilerini himaye edebilecek bazı kişilerle görüşmesini istedi. Himaye teklifini Nefel oğullarının lideri Mutim bin Adi kabul etti. Mutim bin Adi ismini unutmayın. Mutim vakit kaybetmeden oğullarına ve akrabalarına silahlanmalarını emretti. Hazreti Peygamber Nevfel oğullarının himayesinde doğruca Kabe'ye gitti. Mekke eşrafının gözü önünde Kabe'yi tavaf etti, namaz kıldı. Uzun uzadıya dua etti ve sonra evine döndü. Allah Resulü'nü koruyan savaşçıların başındaki Mutim bin Adi, Allah Resulü'nün Kabe'de Allah'a bağlılığının tezahürünü izleyen Mekke'nin ileri gelenlerine dönerek Muhammed'i himayesine aldığını, herkesin himaye hukukuna riayet etmesi gerektiğini, himaye hukukuna riayet etmeyenlerle soyunun bütün fertlerinin sonuna kadar savaşacağını ilan etti. Allah Resulü Mekke'den gizlice ayrılmış, Taif'ten taşlanarak kovulmuş, döndüğünde Mekke'ye de gönül huzuru ve emniyet içerisinde girememişti değerli dinleyicilerimiz. Ama Allah ona bir kapı açtı ve o bir müşrikin desteğiyle de olsa Mekke'ye tekrar dönmüştü. Değerli dinleyicilerimiz, bu arz ettiğim husus Peygamber Efendimizin hayatında önemli bir hadisedir. Peki biz bu olayı, ahde vefa konusunu ele alırken niçin anlattık? Bu hadiseye bu konu içinde niçin yer verdik? Şimdi dilerseniz onu arz edelim. Hazreti Peygamber Taif'ten dönerken kendisini bu zor anında himayesine alan ve onun uğruna kendi canını ve yakınlarının hayatını tehlikeye atan Mutim'i hiçbir zaman unutmadı. Hatta hicretten kısa bir süre sonra vefat eden Mutim için Bedir Savaşı sonrası esir edilen Mekkeli müşrikleri işaret ederek eğer Mutim bin Adi sağ olsaydı sonra şu Mekkeli esirleri bağışlamamı isteseydi hiç şüphesiz ki bunları Mutim'in hatırı için serbest bırakırım buyurmuştur. Bu örnekte de işaret edildiği gibi Allah Resulü kendisine yapılan iyiliği hiçbir zaman unutmaz. İyilik yapanlara karşı da hep gönlünde vefa duygusunu yaşatırdı. Değerli dostlarımız, çocukluğunu peygamberimizin yanında geçiren Numan bin Beşir'in anlattığına göre Hazreti Peygamber'e bağlı bir bölge olan Taif'ten bir miktar üzüm hediye edilmişti. Hazreti Peygamber Numan'ı çağırarak şu salkımı da al annene götür demişti. Numan ise üzümü annesine götürmeden önce yiyip bitirmişti. Birkaç gün sonra Resul-i Ekrem ona üzüm salkımı ne oldu? Onu annene ulaştırdın mı diye sormuş. Numan hayır diye cevap verince Resul-i Ekrem ona guder, vefasız demişti. Elbette Allah Resulü Numan'ı vefasızlıkla yaftalamak elbette istememişti. Onun çağlar ötesine mesajı vardı. Onun dikkat çekmek istediği husus, küçük bir emanetin teslimi konusunda bile titiz davranmak gerektiğini her yaştan insana ve elbette bize, biz ümmetine öğretmekti değerli dostlarımız. Peygamber Efendimiz anne ve babaya karşı vefaya ayrı bir önem vermiştir. Bir keresinde uzun bir yolculuğun ardından yanına gelen ve anne babamı ardında ağlar bırakıp sana geldim ya Resulallah diyen bir gence, onların yanına geri dön ve ikisini de nasıl ağlattıysan öylece güldür buyurmuştur. Zira anne baba evlatlarına yıllarca verdikleri emeğin karşılığında bu vefanın çok daha fazlasını hak etmektedir. Anne babaya karşı bu şekilde vefa hissiyatına sahip olan Peygamberimiz, baba dostuna da vefanın önemine vurgu yapmıştır. Bir kesinde Abdullah bin Ömer Mekke yolunda bir bedevi ile karşılaşır. Ona selam verir ve bineğine onu bindirir. Bu manzaraya şahit olan Abdullah bin Dinar Abdullah'a Allah hayırını versin bunlar bedevidir. Basit şeyler onları mutlu eder der. Bunun üzerine Abdullah bunun babası babam Ömer bin el-Hattab'ın dostuydu diyerek şöyle devam etti. Ben Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. İyiliklerin en iyisi, iyiliklerin en iyisi, evladın baba dostlarının ailelerine ziyaret ve ikramda bulunması ve vefalı olmasıdır. İyiliklerin en iyisi. Baba dostuna veya ailesine yapılacak olan ikram ve iltifatı en önemli ahlaki erdemlerden biri olarak değerlendiren Hazreti Peygamber bunu açıkça teşvik etmiş, vefasızlıktan da bizleri sakındırmıştır. Zira o, cahiliye döneminde Araplar arasında yaygın olan bir adete atıfta bulunarak, kıyamet gününde her vefasızlığın vefasızlığını belirtecek bir sancağı olacaktır buyurmuştur. Anne babaya vefanın önemini bu şekilde altını çizerek anlatan Hazreti Peygamber, kesine ilk defa süt anneliği yapan Süveybe'ye karşı gönlünün derinliklerinde sevgi beslemiş, ona karşı hep minnet duygusu taşımıştır. Süveybe sık sık Efendimiz'i ziyarete gelir, Peygamber Efendimiz de ona hep izzet ve ikramda bulunurdu. Peygamberimiz Hazreti Hatice ile evlendikten sonra Hazreti Hatice de Süveybe hürmet ve ikramda bulunmuştur. Hazreti Peygamber Hayber'in fethinden sonra Süveybe'ye ölünceye kadar ilgilenmiş, onun bütün ihtiyaçlarını karşılamıştır. Anne, baba, eş ve onların dostlarına karşı son derece vefakar davranan Allah Resulü, süt annesine ve ailesine karşı da vefakarlığın en güzel örneklerini vermiştir. Süt kardeşi Şeyma'ya karşıladığı, sergilediği şu tavır, hiçbir Müslümanın bigane kalamayacağı cinstendir. Ashab-ı kiram Huneyn Savaşı'nda Hevazinlileri esir edip Resulullah'ın huzuruna getirirken duydukları öfkenin sonucunda sert davranmışlardı onlara. Ancak söz konusu grubun içerisinde Hazreti Peygamber'in süt kardeşi Şeyma da bulunmaktaydı. Kendilerine yapılan davranıştan rahatsız olan Şeyma, "Bilin ki ben Efendinizin süt kardeşiyim." diyerek onları yumuşatmaya çalıştı. Huzura getirilen Şeyma, "Ya Muhammed, ben senin süt kardeşinim." deyince Peygamber Efendimiz, "Bunu neyle ispatlarsın?" diye sordu. Şeyma, "Omzumda bulunan diş iziyle, omzumda bulunan diş iziyle, çocukken onu sen ısırmıştın." dedi. İzi gören kainatın efendisi süt kardeşi Şeyma'yı tanıdı. Kendisiyle sağdoğullar yurdunda koşuşturdukları, oynadıkları, gezdikleri Şeyma'ydı bu. sözü edilen diş izi de o dönemden kalma bir hatıraydı. Değerli dinleyicilerimiz, vefasızlık, değer bilmezlik hepimizin yüreğini inciten, evet hepimizin şikayetçi olduğu bir konu, öyle değil mi? Her konuda olduğu gibi bu konuda da en büyük örneğimiz Peygamber Efendimiz. İnsan kadrini çok iyi bilen Peygamber Efendimiz, süt kardeşi olan, bu çocukluk arkadaşı olan süt kardeşi Şeyma'ya onu tanıdıktan sonra büyük izzet ve ikramda bulundu. Bir anda o çocukluk günleri hafızasında canlandı. Sonra da süt anne ve babasını sordu. Şeyma onların ikisinin de çoktan ölüp gittiklerini söyledi. Gözleri doldu ve ağlamaya başladı. Ashabından biri ağlıyor musun ya Resulallah dediğinde, evet ona düşkünlüğümden ve başına gelenlerden dolayı ağlıyorum dedi ve ilave etti. Sizden birinin Uhud kadar altın olsa ve süt emzirmesi karşılığında sütünü emdiği kişiye onu verse yine de onun hakkını ödemiş olmaz. Sizden birinin Uhud kadar, Uhud dağı kadar altın olsa ve süt emzirmesi karşılığında sütünü emdiği kimseye onu verse yine onun hakkını ödemiş olmaz buyurdu Peygamber Efendimiz. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü süt anne olarak Hazreti Halime'ye verildiğinde şüphesiz sütün parasal karşılığı da bedeli de verilmişti. Ancak Hazreti Peygamber'in vefa duygusu yıllar sonra anneyle değil kızıyla karşılaştığında onu ağlatacak kadar, coşacak kadar, dolayısıyla ona izzet ve ikremde bulunacaktı. Hazreti Peygamber'in eş, anne, baba, kardeş gibi hayatının bir parçası olmayan arkadaş ve dostlarına karşı gösterdiği vefakarlık örnekleri de dillere destan olmuştur. Bir defasında Peygamber Efendimiz'in arkadaşları Hazreti Ebu Bekir'i üzmüşlerdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber onlara, orada bulunanlara, herkese şüphesiz ki Allah beni size peygamber göndermişti. Bunu size tebliğ ettiğimde hepiniz bana yalan söyledin demiştiniz. Ebu Bekir ise doğru söyledin demiş ve bana canı malı ile yar ve yardımcı olmuştu buyurdu. Sonra Peygamber Efendimiz iki kere şimdi dostumu bana bırakırsınız değil mi buyurdu. Bunu işiten ashab Hazreti Peygamber'in hatırı için Hazreti Ebu Bekir'e özel bir saygı göstermeye başladı ve bir daha onu hiç kimse incitmedi. Peygamber Efendimiz dosta yapılan iyiliğe karşı bizzat ve en güzel şekilde karşılık vermeyi vefanın gereği olarak görürdü. Allah Resulü'nün bu algısı şu hadisede de açık bir şekilde tezahür etmektedir. Hazreti Peygamber ve ona inananlar müşrikler tarafından Mekke'de ablukaya alınmış, zor ve sıkıntılı anlar yaşıyorlardı. Sıkıntı içerisindeki Müslümanlara Hazreti Peygamber Habeş kralı olan Necaşi'nin ülkesine gitmelerini tavsiye etti. Peygamberimizin tavsiyesine uyan dostları o büyük kralın yurduna hicret ettiler. Müslüman misafirlerinden etkilenen ve Peygamber Efendimizin Hazreti İsa tarafından müjdelenen elçi olduğuna şahadet eden Necaşi, Allah Resulüne duyduğu sevgiyi üzerimde hükümdarlık görevi olmasaydı gider ayakkabılarını taşırdım diye ifade eder. Kral böyle söylerken Habeşistan halkı da ülkelerine hicret eden Müslümanlara misafirperverlik gösterirler. İşte bu zor zamanların hamisi ve gönül dostu Necaşi'nin gösterdiği heyet bir gün Hazreti Peygamber'e ziyarete gelmiştir. Peygamber Efendimiz kalkıp kendisi onlara hizmet etmeye başlar. Bunu gören ashabı ya Resulallah bırakın senin yerine biz yaparız derler. Bunun üzerine Allah Resulü duygularını şu şekilde dile getirir. Onlar benim ashabıma iyilik yaptılar. Ben de bizzat onlara iyilik yapmak istiyorum. Zira gelen heyete yapılacak ikram ve iltifat onların şahsında bizzat devlet başkanı olan Necaşi'ye iltifat olacaktı. Hazreti Peygamber onlarla bizzat ilgilenerek zor zamanda kendisine ve ashabına yapılan iyiliğe ne kadar değer verdiğini göstermiş ve vefakarlığın en güzel örneklerini sergilemiştir. Allah Resulü davası uğrunda şehit olanların geride bıraktıkları çoluk çocuklarına ve yakınlarına da büyük bir şefkat ve merhamet göstermiş, onlara sahip çıkmış, böylece onlara karşı da vefakarlığını sergilemiştir. Medine'de kendi evinden sonra en çok Ümmü Süleym'in evine gittiğini gören sahabe-i kiram, ona bunun sebebini sormuş, Allah Resulü de ben ona merhamet ediyorum çünkü onun kardeşi Bir-i Maune'de öldürüldü demiştir. Değerli dinleyicilerimiz, İslam'a davet noktasında Mekkelilerin kendilerini dinlemeye yanaşmamaları üzerine Resulullah çevre kabilelerle ilişkiler kurmaya, onları İslam dinini anlatmaya çalışır. Bu yolda birçok çabası da sonuçsuz kalır. Bu yollar Allah Resulü'nün ve ona gönülden bağlanan Müslümanların en sıkıntı günleridir. Yeni dini anlatmak için çaldığı bütün kapılar bir bir yüzüne kapanır. Hemen hemen bu çabaların hiçbirinden sonuç alamaz. Ta ki hac görevini ifa etmek için Mekke'ye gelen 70 Medineliliğe karşılaşıncaya kadar. Onlarla Akabe denilen Mekke yakınlarındaki bir yerde buluşmak üzere sözleşirler. 70 civarında Medineli Müslüman ne pahasına olursa olsun onunla buluşmaya, ona kucak açmaya vermişlerdir artık. Buluşma yerine gelip Hazreti Peygamber'i beklemeye başlarlar. Nihayet Allah Resulü yanında amcası Abbas'la birlikte gelir. Biraz Kur'an okur, Allah'a dua eder ve onlardan kendisini çoluk çocuklarını korudukları gibi koruyacaklarına dair söz alır. Daha sonra Medineli heyetin içinde bulunan Ebu'l-Heysem söze girerek, ''Ey Allah'ın Resulü, bizimle senin kavmin arasında bir anlaşma var. Biz bu şekilde sana söz verince anlaşmayı ortadan kaldırıyoruz. Biz sana biat edip söz verdikten sonra Allah sana tekrar kavmine dönecek güç ve kuvveti verirse senin Mekke'ye onlara dönüp bizi bırakmandan endişe ederiz.'' demesi üzerine sevgili peygamberimiz gülümsedi ve ona şu cevap verdi. ''Kanınız kanım. Mezarlığınız mezarımdır. Ben sizdenim. Siz de bendensiniz. Düşmanlarınız düşmanım. Dostlarınız dostumdur.'' Aynen böyle oldu. Tarih Allah Resulü'nün sözüne sadık kaldığına, kendisine kucak açanlara karşı hiçbir zaman vefakarlıktan ayrılmadığına, kendisine yapılan iyiliği asla unutmadığına şahitlik etti. Bir gün Mekke ile beraber bütün Arap Yarımadası'na hakim olmasına rağmen büyüdüğü şehir olan Mekke'ye geri dönmedi. Söz verdiği gibi vefat edinceye kadar hep Medine'de ikamet etti. Orada vefat etti ve oraya defnedildi. Nitekim geçen haftaki sohbetimizde ifade ettiğimiz gibi Peygamber Efendimiz Mekke'nin fethinden sonra 15 gün Mekke'de kalmıştı. İşte bu sebeple Ensar, yani Medineli Müslümanlar, doğup büyüdüğü yere tekrar kavuşan Hazreti Peygamber'in Mekke'de kalacağına dair endişe duymaya başlamıştı. Peygamber Efendimiz böyle bir mübarek beldeden artık ayrılmak istemeyeceğini düşünüyorlardı. Hatta memleketine karşı şefkat ve rağbetinin arttığını düşünmüşlerdi. Allah ona yurdunu ve beldesini fethetmeyi nasip etti. Burada kalır belki demişlerdi. Safa tepesinde dua etmekte olan Allah Resulü, Ensar'ın bu endişelerini sezince onlar olan vefasını dile getiren şu sözleriyle yüreklerine su serpti. ''Ben sizin memleketinize hicret ettim. Hayatım da sizinle, ölümüm de sizinledir. Sonrasında şehrin idaresini, yeni İslam'ı kabul etmiş Attab bin Esid isimli bir Mekkeli'ye bırakarak Huneyn'e doğru hareket etmişti Allah Resulü. Aynen söz verdiği gibi yapmıştı. Söz verdiği gibi vefat edinceye kadar hep Medine'de ikamet etti ve orada vefat etti, oraya defnedildi. Değerli dinleyicilerimiz, son kelam olarak sözümüz şudur. Vefa Müslümanın şiarıdır. Alameti farikası, ayırt edici özelliğidir. Vefasızlık Müslümana yaraşmaz. Çünkü Peygamber Efendimiz aldatan bizden değildir buyurmuştur. Bu konuda duamız şudur. Rabbim bizleri ahdine, sözüne, vefasına bağlı eylesin. Ve ahirette de yüzümüzü kara çıkarmasın. Ve son nefesimizde bizleri şeytan aleyhillanenin şerrinden muhafaza buyursun. Rabbim dünyanızı mamur, ahiretinizi mağfur eylesin. Rabbim bizlere her şeyin hayırlısını nasip eylesin. işinizi gücünüzü rast getirsin. Vefasız olmaktan, vefasızlardan muhafaza buyursun. Amin. Bu duamızla birlikte programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dilerseniz şimdi bir ilahi arasıyla soluklanalım. İlahi aramızdan sonra sizden gelen soruların cevaplarıyla tekrar birlikte olacağız.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz, başkasına evlatlık olarak verilen kişinin öz babasından miras hakkı var mıdır hocam diye soruyor. Değerli dinleyicilerimiz, dinimizde evlat edilenin asli nesebinin zayi edildiği, evlat edinenlerin nesebine kaydedildiği ve hukuki bir takım sonuçlar doğurması sebebiyle evlatlık müessesesi kabul edilmemiştir. Bununla beraber kimsesiz çocukların evlatlık adı altında ve hiçbir hukuki sonuç doğurmaksızın hayırsever kimseler tarafından bakılıp büyütülmesin de elbette mümkündür. Evlat edinenle evlatlık arasında tek veya çift taraflı bir mirasçılık ilişkisi yoktur dinimizde. Aralarında mirasçılık söz konusu olmadığından evlat edinenler hayattayken diledikleri kadar malı evlatlık olarak büyütülen çocuğa hibe edebilecekleri gibi, verebilecekleri gibi malların üçte birini vasiyet yoluyla da ayrıca bırakabilirler. Başkası tarafından evlat edinilen kişi gerçek babasının nesebinden çıkmış olmadığından onun mirasında daimi olarak hak sahibidir. Bu soruyu bu şekilde cevapladıktan sonra ikinci dinleyicimizin sorusuyla devam ediyoruz programımıza. Hocam diyor, yatalak olan bir kimse çocuğuna kendi yerine hac etmesini vasiyet etse ve ölse, hac için bıraktığı parayı kardeşler miras olarak paylaşabilirler mi yoksa bekletilip hac görevi yerine getirilmeli midir diye soruyor. Yerine hac yapılmasını vasiyet eden kişinin bu vasiyeti ölümünden sonra yerine getirilir. Bu amaçla ayırdığı, bıraktığı para terikeye dahil edilerek mirasçılar arasında bölüşülemez. Bu kişi kendi yerine hacca gitmesi için çocuklarından birisine vekalet verse, aynı şekilde vekalet verdiği çocuk bir ibadeti baba hayattayken yapamamışsa, ölümünden sonra bu iş için ayrılan para ile bu haccı yapabilir değerli dinleyicilerimiz. Kişi kendi miras payını başkasına devredebilir mi veya verebilir mi hocam diye bir sorumuz var. Kendi miras payını başkasına devredebilir mi, başkasına verebilir mi? Değerli dinleyicilerimiz, bir kimse kendisine miras olarak intikal eden hakkını kısmen ya da tamamen diğer mirasçılardan birine veya bir yabancıya hibe edebilir. Çünkü bu mal onun hakkıdır. Ayrıca mirasçılar karşılıklı rıza ile malı diledikleri şekilde takdim edebilirler, karşılıklı rıza ile. Maddi veya manevi herhangi bir baskı olmaksızın haklarından kısmen, maddi veya manevi herhangi bir baskı olmaksızın haklarından kısmen veya tamamen diğer mirasçılar lehine feragat edebilirler. İlginç bir soru var gene mirasla ilgili. Miras hemen paylaşılmalı mıdır hocam? Miras hemen paylaşılmalıdır. Paylaşılmalı mıdır? Ölenin geride bıraktığı mal ve haklardan teçhiz ve tekfin masrafları, yani cenaze masrafları çıktıktan sonra değerli dinleyicilerimiz, borçlar ödedikten ve vasiyeti de yerine getirildikten sonra ki mal varlığının üçte birinden fazlasını vasiyet edemez kişi, vasiyeti de yerine getirildikten sonra geriye kalan mal derhal mirasçılarına intikal eder. Buna göre mirasın mirasçılar arasında hemen bölüşülmesi veya bölüşünceye kadar gelirlerinin hak sahipleri arasında hisselerine göre taksim edilmesi gerekir. Aksi takdirde diğer hak sahiplerinin haklarına tecavüz edilmiş olur. Çünkü hisse sahiplerinin mirasın kendi hisselerine düşen kısmında her türlü tasarrufta bulunma ve gelirini alma hakları vardır. İlginç bir soruyla devam ediyoruz. Hocam diyor, eşinin kabrine defnedilmeyi vasiyet eden kişinin, eşinin kabrine defnedilmeyi vasiyet eden kişinin bu vasiyetini yerine getirmek gerekir mi? Değerli dinleyicilerimiz, normal şartlarda bir kabre yalnız bir cenaze defnedilir. Önce defnedilmiş olan cenaze tamamen çürüyüp toprak haline gelmedikçe bir zaruret olmaksızın kabrin açılması ve bu kabre ikinci bir cenazenin defni caiz değildir. Cenaze çürüyüp toprak haline geldikten sonra ise aynı kabre başka bir cenaze elbette defnedilebilir. Bunda bir sakınca yoktur. Bu cenazelerin karı koca veya akraba olup olmaması şart değildir. Daha önce konulan cesedin çürüdüğü zannıyla açılan kabirde eğer çürümemiş bazı kemikler ve buna benzer şeyler bulunuyorsa, bu takdirde bunlar bir kenara çekilip araya topraktan bir set yapmak suretiyle ikinci cenaze defnedilebilir. Ayrıca herhangi bir yere gömülmesini vasiyet eden bir kimsenin, bu vesileyle söylüyorum, herhangi bir yere gömülmesini vasiyet eden bir kimsenin vasiyetine uyulması gerekmez. Fakat uyulmasında da bir sakınca yoktur. Süt hısımlığı nedir hocam diye güzel bir soru var. Süt emme çağındaki bir çocuğun, değerli dinleyicilerimiz, kendi annesinden başka bir kadından süt emmesi halinde bu çocukla süt emziren kadın ve bu kadının yakınları arasında meydana gelen hısımlığa süt hısımlığı, aynı annenin emzirdiği çocuklara da süt kardeş denir. Süt kardeşlik evlenme konusunda bazı istisnalar dışında kan hısımlığıyla aynı yasakları doğurur. Zira hadis-i şerifte nesep yoluyla mahrem olan emzirme ile de mahremdir buyurulmuştur. Konu daha iyi anlaşılsın diye, konunun daha iyi anlaşılması için şunu da ifade etmek isteriz. İnsan öz kardeşiyle evlenemediği gibi süt kardeşiyle de asla evlenemez. Peki bir kadının başka başka doğumlarda emzirdiği iki çocuk süt kardeş olur mu? Kur'an-ı Kerim'de kendisinden süt emilen kadınlardan süt anne, aynı kadından süt emen çocuklardan da süt kardeş diye bahsedilmiş. ve bunlar arasında süt akrabalığının meydana geleceği bildirilmiştir. Buna göre ister aynı doğumda ister başka başka doğumlarda olsun bir kadından süt emme müddeti içinde süt emen çocuklar birbirleriyle süt kardeş olurlar. Kişi süt kardeşiyle evlenebilir mi? Biraz önce ifade etmiştik. Süt kardeşle evlenmek yasaklanmıştır. Nisa suresi 23. ayet-i kerime bunu anlatır. Kişi süt emdiği kadının çocuklarıyla evlenemez. Bu konuda genel prensip şöyledir. Süt emen çocuk emziren kadının öz çocuğu gibi kabul edilir. Öz çocuğu kimlerle evlenemezse süt çocuğu da onlarla evlenemez. Ancak kişi kardeşinin süt kardeşiyle evlenebilir. Çünkü aralarında ne nesep ne de süt yönünden kardeşlik söz konusu değildir. Bugünkü sorularınızın cevaplarını burada bitirmek durumundayız. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
Güzel aşık cevrimizi çekemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır yiyemezsin demedim mi? Demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Ah demedim mi? Gönül
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.